Evet, Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun saat 9.35 ve biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımız gibi Ümit Altaş'la beraberiz. Avukat, programcımız, aynı zamanda hukuk güvenliği programının da yapımcılarından. Ve şimdi Erzincan'da bu ilç meselesiyle ilgili bir dava başlamak üzere. Dava başlamadan hemen önce konuşmak istedik. Hoş geldin. Merhaba Ümit.
Hoş bulduk. Herkese günaydın. Aynı
Merhabalar,
zaman
günaydın.
merhaba günaydın. Aynı zamanda Açık Radyo muhabiri diyebiliriz
Evet, Açık Radyo muhabiri diye de söyleyelim. Evet,
galiba.
çok memnunuz bu durumdan. Bir özetler misin lütfen durumu Ümit?
özellikle şeyi söyleyeyim. Şimdi biraz sonra gireceğimiz dava, yani 10-20'de gireceğimiz dava İliç Çöpler Altın Madeninde ikinci kapasite artışı ile ilgili olan idare mahkemesinde görülecek bir dava. Yani ÇED olumlu kararı verildikten sonra bu kararın iptali için Türkiye Mimar Mühendisler Odası ve İliç'te yaşayan yurttaş Sedat Cezayiroğlu'nun açmış olduğu iptal davasının bugün duruşması görülecek. Bu duruşmada taraflar dinlenecek. Bilirkişi raporu geldi dosyaya. Dinlenildikten sonra yaklaşık bir iki ay içerisinde de karar verilecek. Hemen şeyi düzelteyim. Aslında bir de trajik bir durum tabii ki. Bütün kamuoyunun yeniden İliç Altın Madeninin orada olduğunu fark ettiği bu siyanürün borulardan sızarak nehre karışmasıyla ilgili olan olayın davası bu değil. O davayla ilgili de geçtiğimiz haftalarda bir karar verdi. Neydi o dava? Çok kısa hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir boruda gelen sızıntı sonucunda siyanür toprağa karışmıştı. Sonrasında da valilik ve diğer açıklamalarla böyle gelgitler oldu. İşte açıklamalarda tonlarca siyanürün karıştığı ifade edildi ama valilik ya o kadar da değil 20 toncuk diye açıklama yaptı. Fakat sonrasında tabii ki İliç'te yaşayan yurttaşların ya hayır 20 tondan daha fazla falan tartışmaları gölgesinde her neyse bir tutanak tutuldu. Yani jandarma tarafından tutulmuş, kolluk tarafından tutulmuş bir tutanaktan bahsediyoruz. Yani evet burada 20 ton bir siyanür toprağa karıştı. Bu sefer ikinci randa geçildi. İkinci randa ise efendim karıştı ama oradan Fırat'a yani Karasu Nehri'ne bilmeyenler için söyleyelim Çöpler Altın Madeni hemen Fırat'ın Karasu Nehri'ne hemen üstünde bir kompleks. Orada akışkan bir nehir yok. Nehre karışmadı tartışmaları başladı. Ondan sonra da valilik bir açıklama yaptı. En yüksek, tahmin edebileceğiniz en yüksek orandan biz bir ceza kestik şeyini söyledi. Tabii bunun sonrasında Erzincan Ziraat Odası, yine Mimar Mühendisler Odası, Türkiye Tabipler Birliği, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, Erzincan'da yaşayan az sayıda yurttaşın şikayet başvurusu geldi savcılığa. Şimdi savcılık geçen hafta bu şikayet başvurusuna ilişkin şöyle bir karar verdi. Dedi ki ortada yeterli delil yok. Ya ortada çok zararlı bir durum da yok. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Şüpheliler hakkında.
İnanılır
Yani
gibi değil yani.
trajik dediğim şey o çünkü yani ortada delil yok dediği şey jandarmanın zaten tutmuş olduğu bir tutanak. Hadi onu geçtik. Ortada delil yok dediği şey Erzincan valisinin bizzat hayır ya 20 tonu diye yaptığı açıklama. Ortada delil yok diye yapmış olduğu açıklama sonuçta idarenin en yüksek orandan kesmiş olduğu para cezası hatta bir adımını söyleyeyim. Ortada delil yok dediği şey biliyorsunuz 2-3 ay boyunca işletme bundan dolayı mühürlü kaldı. Mühürlendi yani kapatıldı. Ama ortada delil yoktu.
Delil yok. Neden kapatıldı belli değil. Yani biraz önce şeyde konuşuyorduk, açık gazetenin başlarında bu BBC'den bir haber. Merriam-Webster sözlüğü 2022 kelimesini, 2022'nin ana kelimesini seçmiş, en çok kullanılan. Gaslighting deniyor. Yani tamamen şeye da bir baş özellikle kişinin kendi çıkarı için bir başkasını kasten yanıltması, psikolojik manipülasyon yoluyla birinin kendinden şüphe etmesini sağlama çabası filan, ana yanlış bilgi, sahte haberler, komplo teorileri vesaireyle karışık.
Yani şöyle bir şey yapabilir. Şirketin avukatları çıkıp diyebilir ki ya bir dakika, bu kadar ortada delil yok, hiçbir şey yok. Siz niye bize para cezası kestiniz? Neden işletmemizi mühürlediniz? Herhalde söyleyebilir.
Evet.
Buna ilişkin tabii yine itirazlar yapıldı Sulh Ceza Mahkemesi'ne. O itirazların sonuçları bekleniyor. Ortada yine delil olduğunu hani ispatlama için çaba var. Ha, bu arada yine siyasi parti temsilcileri açıklama yaptığında bizzat nehre akışkan, yani borudan direkt Karasu Nehri'ne akışkan bir nehir olduğunu da bizzat çekerek de gösterdiler zaten. Bunları sosyal medyada da paylaştılar. Fakat savcılık buna da dikkat etmedi. Neyse, bugünkü dava bununla alakalı değil. Bugünkü dava ikinci kapasite artışı. Çöpler altın madeni. Bu arada ikinci kapasite artışı deyince lütfen sizi yanıltmasın. Yani bilenler biliyordur muhakkak ama bilmeyenler için söyleyelim. Şimdi burası bir kompleks. Yani artık kompleks, yani aklınıza ne kadar büyük bir alan gelir bilmiyorum ama burası bir ilçenin merkezine kondurulmuş. Manzaralı olsun diye de tam Fırat Nehri'nin, Karasu'nun kenarına kondurulmuş büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Ve gün geçtikçe de büyüyen, yani arka tarafta Ovacık, Munzur Dağları'na doğru giden bir kompleksten bahsediyoruz. Büyümeye devam ediyor. Fakat ikinci kapasite artışı deyince yahu ne olmuş? İkinci kez büyümeye çalışıyorlar gibi bir algı oluşmasın lütfen. Çünkü 2008'den bu yana Çöpler Altın Madeni 2012'de, 14'te, 15'te, 17'de, 2018 yıllarında parça parça zaten büyüdü. Bu parça parça büyüme, hani şuraya bir tane daha ufak kuyucuk açayım, buraya bir tane daha ufak kuyucuk açayım. Ufak kuyucuklar dediğimiz top sahası büyüklüğünde metrelerce derine inen şeylerden bahsediyoruz. Bu ufak ufak alanlar da chat limitlerine girmediğinden dolayı bunlar herhangi bir şekilde dava konusu haline getirmedi. Ya chat gerekli değildir denerek zaten bunlar geçti. Ama böyle böyle böyle böyle koskoca bir komplekse dönüştü.
Evet, yani çevresel, pardon sözünü kestim, yani çevresel etki değerlendirme raporu olsa o zaman itirazlar bambaşka bir biçimde
Elbette ya.
olabilecek diye bir ümit var. Halbuki burada o da ona da imkan vermeyecek kadar küçük parçalar halinde yönetiliyor, öyle mi?
Evet, yani ama şimdi diyeceksiniz ki ikinci kapasite artışıyla, yani bugün görülecek dava öncesindeki durum ne? Bu sefer de ikinci kapasite artışı olduğunda bilirkişilerimiz, mahkemeyi göreceğiz nasıl değerlendirdi. Sadece o ikinci kapasite artışıyla değerlendiriyor. Yani o bölümle ilgili olarak değerlendiriyor. Burası bir kompleks, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekirken, kümülatif bir anlamda değerlendirilmesi gerekirken, bilirkişiler de parça parça değerlendirmeye başlıyor. Bu da doğal olarak bir bütünü görmekten bizi uzaklaştırıyor. Burada koskoca büyük, nasıl diyeyim, herhalde inanılmaz bir şekilde deprem fay hattının üzerine kurulmuş olan ve bir ilçe merkezinde bütün yaşam dengelerini değiştirmiş olan büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Ve en önemlisi de Karasu, Fırat Nehri ile beraber ne kadar büyük bir coğrafya, yani buharlaşarak yayılmasını bir kenara bıraktık. Sadece nehirle beraber ne kadar uzun bir alana taşınabileceği konusunda da çok ciddi tartışmalar var. Fakat bütün bu tartışmalar varken bilirkişi raporunu tekrar, hani şey gibi, bir önce bahsettiğimiz gibi, ya bu kadar delil varken herhalde savcı göstermelik de olsa bir iki kişiyi en azından şu cezaları verdim ama iddianame hazırladım, mahkeme şunu tartışsın der diye beklenti içerisindeyken kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkıyordu. Ama burada da ya bu kadar somut alan varken herhalde bilir kişiler lehe bir rapor hazırlayacak diye düşünürken ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda dosyaya sunulan bilir kişiler de davacıların aleyhine, şirketin lehine bir rapor olarak geldi. Fakat ilginç tespitler vardı. İzninizle bilir kişi raporundan bir iki
Estağfurullah.
başlık olarak şeyini söyleyeyim. Birincisi, ya bunun herhangi bir riski yoktur derken bilir kişi raporu, zaten 21 Haziran 2022'de tonlarca siyanürün biz toprağa ve nehre karıştığını bizzat jandarma tutanağıyla zaten tespit edildi. Yani bırakın bilirkişi raporuna bile gerek kalmadı, zaten bizzat yaşandı. Yine ufak bir heyelanla, yine sızarak toprağa karıştığına dair tespitler yapıldı. Fakat bunlar bilirkişi raporlarında herhangi bir şekilde değerlendirmedi. Fakat ilginç bir şekilde bilirkişiler, çevre etkisini değerlendirmelisiniz şeklindeki sorulara ise daha çok ekonomik ve karlılık değerlendirmesi yaptı. Aynen şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki efendim diyor düşük tenörlü altın cevherler için günümüz teknolojik koşullarında ekonomik olabilecek tek yöntem yığın için yöntemidir. Yani sayın bilirkişiler lütfen siz ekonomik koşulları bırakın. Yani hangisinin ekonomik olup olmadığını bırakın tartışmasını. Siz bunun çevreye, ekolojiye var olan etkisini tartışın. İşte bu soruların hepsi cevapsız bırakıldı raporlar içerisinde. Bir bilir kişinin görevi herhalde hangi arama biçiminin, hangi arama yönteminin ekonomik olacağını düşünmek değildir. Ama ne yazık ki bilir kişi raporunda biraz daha bu alanlar ne yazık geçiştirildi. Yine aynı şekilde altın madeninin yer seçimine ilişkin olarak bu yerin orman, mera, akarsu alanlara ilişkin mesafesinin değerlendirilmesi. Yani kompleksin bütününe ilişkin davacıların sorusu vardı. Önemli olan bir şey şehir ve bölge planlamacısı zaten bilirkişi heyetinde yok. Buna ilişkin talepler de hiçbir şekilde mahkeme tarafından değerlendirilmedi. Bilirkişi bu soruya aynen şöyle cevap verdi. Bu alanda değerlendirme yapılmadı. Bu değerlendirmeler yasal olarak gerekliyse yapılmalıdır. Bakın soru şu. Altın madeninin yer seçimi orman, mera ve akarsu alanlarına ilişkin mesafesini değerlendirin. Yani bunların yerleşim yeri, bunların ve bilir kişi diyor ki ya yasal ise bu değerlendirilmeli ama yani yasal değilse de bunların değerlendirmesine gerek yok. Yani bunu nasıl tabii ki şey yapabiliriz bilmiyorum, anlatabiliriz ve yani bugün tartışacak konulardan bir tanesi o. Bakalım en azından şirketin avukatları buna ilişkin olarak da ne cevap verecekler. Yine aynı şekilde mesela ÇED raporunda şöyle bir ifade geçiyordu. Halkın katılımı toplantısını için yani şirket tarafından hazırlanmış ÇED raporu ve İdare Bakanlık tarafından olumlu bulunmuş ÇED raporunda halkın katılımı toplantısı için halkın yoğun protestolarla bilgi almak istemediği şeklinde bir ibare var ÇED raporunda. Bakın halk yoğun protesto göstererek bilgi almak istemedi şeklinde bir değerlendirme var ÇED raporunda. Şimdi yani diyorsunuz ki ya demek ki bu şu anlama geliyor. Halk neden protesto etmiş olabilir? Bilgi almak istemediğinden dolayı değil. Bu projeyi istemediğinden dolayı protesto etmiş olamaz. Hani bu ihtimal hiç mi aklınıza gelmiyor? Bir de sonuçta söz konusu şirket içinde yani halkın katılımı toplantısı tek taraflı sizin konuşacağınız usulü bir işlem değil. Belli ki öyle görülüyor. Bu toplantılar yani en azından mevzuata baktığımızda belki içerikleri ne yazık ki uygulanmıyor olabilir ama bu toplantılar itirazların dinlenmesi için değil miydi? Yani nedir bu itirazlar? Halk neye itiraz ediyor? Ve sizin projenizde bu itirazlara ilişkin neler karşılanmıyor? Ne yazık ki bilirkişiler bunları da hiç değerlendirmemiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Halk yoğun protestolarla bilgi almak istemedi. Bilgi almak istemiyorsa onların sorunu. Biz de bilgi vermek istemiyoruz. Söylediğimiz alan koskoca bir kompleksten bahsediyoruz. Koskoca bir coğrafyayı ve büyük bir ihtimalle yani sadece kendi ülkemizde, ülkemizin sınırlarının dışına da taşıyacak olan bir zehirden bahsediyoruz. Çünkü altta koskoca bir nehir var. Altta koskoca bir Fırat Nehri var. Altta koskoca Fırat Nehri'nin karasu kolu var. Yine bu kadar soruyu cevaplamayıp ondan sonra son soruya geldiğinde bilir kişilere yani tekrar bakın bu projeyi ekolojiye var olan etkileriyle yaratacağı tahribatla değerlendirdiğinizde en son böyle bir soru var. Kümülatif bir değerlendirme yaptığınızda. Çünkü ısrarla bunun ekonomik getirisinden bahsediyor ÇED raporu. İşte istihdam sağlıyoruz, istihdam alanları oluşturuyoruz. Ondan sonra ülke ekonomisine çok katkısı var diye. Bu dengeyi de bilir kişilerin değerlendirilmesi istenmiş. Bilir kişiler buna aynen şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki bu tek bir cümleyle ÇED raporunda faaliyetin ülke ekonomisi ve istihdam üzerine olumlu yönde etki yapacağının belirtildiği bu durumun kabul edilebilir bir gerçek oldu. Şimdi bilir kişi raporunu bu cümleyle bitiriyor.
Yani ekolojiden bahsetmiyor.
Tabii
Evet.
bahsetmiyor. Bahsedelim. Şimdi bu raporla bugün tabii ki bu rapor asıl tartışma konusu olacak saat 10'u 20 geçe olan duruşmada. Biraz size ortamı da kısaca anlatayım.
Lütfen.
Burası ufak bir adliye. Şehrin dışında 50 metrekarelik bir salonu olan bir adliye. Davacıların daha geniş bir salona alınsın talebine rağmen bu talep mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Çevre illerinden, Tunceli Barosu'ndan, Türkiye Mimar Mühendisler Odası davacı olarak yine Türk Tabipler Birliği, Erzincan'da yine baro ve avukatlar, aktivistler var. Çok büyük bir kalabalık değil ama Erzincan özneyinde bakıldığında da azımsanmayacak bir yine de kalabalık var ama büyük bir ihtimalle duruşma salonuna sığmayacak bir kalabalıktan bahsediyoruz. Ve bu kadar önemli bir duruşma varken genelde olağandır yani o gün boşaltılır. Çünkü çok sayıda avukat katılıyor en az 15-20 avukat bu duruşmaya. Ama diğer dava duruşmaları da aynı güne sıkıştırılmış durumda. Yani bugün Erzincan İdare Mahkemesi'nde bu duruşmanın dışında da en az 8-10 tane duruşmanın dosyası var. Onun için büyük bir ihtimalle bir an önce bitirin. Lütfen toparlayın, lütfen çok uzatmayın, lütfen bu konuyu tekrar etmeyin şeklinde avukatlarla heyet arasında biraz daha böyle gelgitli, biraz gergin yaşanabilecek bir duruşma olacağını öngörüyoruz. İzleyip göreceğiz bakalım neler olacak.
Peki bir de şimdi bizzat hangi şirketler söz konusu ondan da bahsedebilir miyiz?
Anagolt var tabii ki bu Anagolt'un biliyorsunuz ortaklarından bir tanesi de Çalık grubu. Yine bu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda da şüpheliler arasında yine Ahmet Çalık ve Anagolt yetkililerin isimleri vardı. Onun dışında da çok sayıda taşeronlar var. Belki yakından takip eden en azından altın madeni faaliyetini sosyal medyadaki paylaşımlardan da görmüşlerdir. Yakın zamanda bir grev vardı. Ekonomik taleple olan bir grevdi. Bunlardan bir tanesi Sivas merkezli bir taşeron. Binin üzerinde işçi taşeron olarak çalışıyor. Anagolt'a bağlı çok sayıda çalışan yok. Daha çok beyaz yakalı diyebileceğimiz kişiler Anagolt'a doğrudan bağlı. Onun dışında birden fazla taşeron var şirket içerisinde. O taşeronlar üzerinden de bütün alanlar o taşeronlarla faaliyetine devam ediyor.
Bir de dün Özdeş'le konuşuyorduk. İşçilerin büyük bir hoşnutsuzlukla grev değilse de bir şey hali vardı, itiraz hali vardı galiba, değil mi Özdeş?
Evet.
Evet ama o da son bulduğuna dair bugün Erzincan'da haberlerini aldık.
Öyle mi?
Evet. Yani o devam etmedi. Fakat İliç'te dün bir toplantı yapıldı. Erzincan merkezde konuya ilişkin olarak. İliç'te yaşayan yurttaşlar da katılmışlardı. İliç'te evet artık hoşnutsuzluklar var. Mesela kimse İliç'te normal şeylerden doğal su kaynaklarından su içmediklerini daha çok arka tarafta ovacıktan getirilen munzur suyu şişelerde tüketmeye çalıştıklarını hava konusunda şikayetlerin olduklarını büyük bir üretim merkeziydi İliç merkez özellikle hayvancılık açısından bunda çok büyük bir gerileme olduğu zaten herkes tarafından artık söyleniyor. Çünkü herkes artık özellikle İliç çok büyük bir nüfusu olan bir ilçe merkezi değil. Ama çoğu hayvancılıkla uğraşan halkın bugün %80'i Anagolt'ta işçi olarak çalışıyor.
Ümit Altaş, çok teşekkür ederiz
Ben
ve bu
teşekkür ederim.
davanın sonuçlarını filan da bir yerde zaten konuşma fırsatımız da olacağı ümidindeyim. Çok yani daha önce de konuşmuştuk, uluslararası boyutları da olabilir. Çünkü koskoca Fırat
Evet.
Nehri'nin uluslararası sularda kullanımına ait uluslararası hukuk problemi de yaratması mümkündür bunun. Bütün boyutlarıyla takip etmeye çalışacağız. Çok iyi bir raportörlük oldu.
Muhabirlik.
Muhabirli
Duruş, duruşma muhabirliği.
duruşma muhabirliği oldu. Çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Başarılar duruşmada
Sağ
da.
olun. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
Evet, biz de bu şekilde programın da sonlarına geliyoruz. Eklemek istediğimiz birçok şey kalmıştır tabii ama zamanımız da kalmadı. Mutlaka sözünü etmemiz gereken bir şey var mı sence Deş?
Hızlıca bakıyorum ben de şu anda. Yani olmadığını söyleyebiliriz. Elimizde tabii bugün çok sayıda haber kaldı ama daha sonra
Evet.
devam ederiz artık.
Evet, yani bu yılın sözü seçilen gaslighting konusunda da çok ilginç bir şey de söyleyerek bitirelim bari. Yani bu Dünya Kupası daha devam ediyor büyük bir hızıyla. İran elendi son maçlardan sonra. Bülent Kılıç'ın da yazısını bugün kullanma imkanımız olacaktır diye ümit ediyorum. Bir Katarlı yetkili de Dünya Kupası sürecinde hayatını kaybeden işçi sayısının sadece 400 ile 500 arasında olduğunu.
Onu
Onu da
söyleme şekli bile çok laubalice. Önce
evet.
400 diyor, sonra 400-500 arası diyor.
Yani Britanyalı gazeteci Piers Morgan'la konuşuyor Hasan El Thawadi. Yani sizce Dünya Kupası sürecinde çalışırken hayatını kaybeden göçmen işçilerin dürüst gerçekçi sayısı nedir diye sorunca dürüst gerçekçi sayı olarak tahmin yaklaşık 400 ile 500 arasında. Net bir sayı yok demek. Yani 400 ile 450 arasında bir kayıp var, 500 arasında neyse. Ve net bir sayı yok. 10 yıl devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Dünya Kupası süreci, dünyanın en pahalı organizasyonu hatta. Ve burada net bir sayıya ulaşamamış ama başka raporlar, çok ciddiye alınması gereken raporlarda 6.500 civarında olduğu da belirtiliyordu ölenlerin. Yani bu da işte gaslighting denen aldatmacaların şahı olsa gerek diye onunla da bitirebiliriz belki.
Evet, bu arada İran milli takımı dünkü Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan maç öncesi İstiklal Marşı'nı, Milli Marşı'nı, İran Milli Marşı'nı okudular. İlk maça okumadan çıkmışlardı. Daha sonra büyük bir fırça yedikleri söyleniyordu. İkinci maçta yine okumuşlardı. Bu maçta da okuduklarına yönelik bir açıklama var. İlkinden sonra ama ilginç olan şey o herhalde. Son olarak bunu söylemek gerekir. CNN'de yer almıştı. Devrim muhafızları tarafından tehdit edildikleri söyleniyordu futbolcuların. Özellikle
Evet.
milli marşı okumamalarını aileleri çünkü İran'da kendileri bir kısmı İran'da koşturmuyor olsa bile ailelerinin hayatı şiddet ve işkenceye uğrayabileceği tehdidi savurulduğu söylenmiş CNN'de.
Evet. Devam edeceğiz. Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra. Özdeş Özbay ve Andrei Gretzku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.